Ayrım 34.
Bir de Veysel vardı. Bir de Mercan Usta. Mercan Usta sahiden vardı. Sait Faik sahici Mercan Usta'yı, Bedri'nin dostunu bir güzel yazdı. Bedri'yi de mutlandırdı, hepimizi de. Bir de Kozanoğlu türküsünü severdi. Bir sıra ona da takmıştı. Hem türküsünü söylüyor hem resmini yapıyordu türkünün. Yaralarım göz göz oldu. Cerrah gözleği gözleği. Bir keresinde beni çok şaşırttı. Halbuki Bedri kimseyi şaşırtmak istemezdi. Öyle bir huyu yoktu. Çok yürekten bir adamdı. Bir gün bana dedi ki, reis dedi, sana bir şey soracağım. Sor dedim. Yeşil kaç çeşit? Ne demek istiyorsun Allah aşkına sen? Yeşil kaç çeşit diye soruyorum sana. Sana göre kaç çeşit yeşil var? Düşündüm. Üç, çok çok dört çeşit. Bir fırça bir kağıt aldı. Seyreyle dedi. Ak kağıda yeşiller kondurdu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Say sayabildiğin kadar. Gözümün önüne bir hoş çeşit çeşit hiç görmediğim yeşiller seriliyordu. Yeşil sonsuzdur reis dedi sevinçle. Belki de belki o kadar değil ama çok yeşil olmalı dünyada. Sayılamayacak kadar dedim. Belki ama çok çok yeşil var dünyada. Çok sarı, çok turuncu, çok kırmızı var. Bulup çıkarmalı. İşinin sonsuza kadar uzanan mümkünündeydi. Bir gün onu ona benzetemediğim bir öfkede gördüm. Bir tanesi hocalığına söz etmişti. Köpürüyordu. 30 yıla yakın bir süredir tanıdığım Bedri'yi hiç böyle öfkeli görmemiştim. Ondan sonra da görmedim. Resmini dil uzatanlara, şiirini dil uzatanlara hiç kızmamıştı da hocalığına gelince deli divane olmuş, günlerce söylenmiş durmuştu. Vay köpoğlu köpek diyordu da bir şey demiyordu. Her karşılaşmamızda onu sevindirirdim. Ya da birlikte sevinir mest olurduk. Ben onunla her yeni karşılaşmamızda yeni bir halk şiiri bulur okurdum. Sevmişse şiiri değme keyfine, ağzı kulaklarına varırdı. Artı o gün gül gülistanlık olurdu bizim için. Türkümüzü bir daha bir daha söylerdik. Kapıya oturmuş kurar araba, bugün efkarım var gönlüm haraba. Kitaplar getir de elimi basam, senden başkasına demem merhaba. Hey koca reis. 27.9.1975. Edebiyat ve Politika. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın Abdi İpekçi'nin her hafta bir sohbet köşesinde yer alan konuşma. İpekçi, Yaşar, bugüne kadar edebiyatta ne yapmak istedin, bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Yaşar Kemal, ta çocukluğumdan bu yana kendimi bildim bileli okur yazar değilken bile şiir söylerdim. Sonra folklor çalışmaları yaptım, röportajlar yazdım, hikayeler, romanlar yazdım. Çalışma tarzım gösteriyor ki halktan yana, halkla birlikte işini gören bir sanatçıyım. Benim kişiliğimi ve sanatımı halktan ayırmak mümkün değil. 27 yaşıma kadar halk içinde, halkla birlikte çalıştım. Yani bir kol emekçisiyim. 1951'de İstanbul'a geldim. Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj yazarı oldum. İstanbul'a geldiğimde elimde bir kitaplık hikaye vardı. Örneğin benim dünyaya çıkmış ilk eserim İnce Mehmet değildir. Bebek hikayesidir. Önce Fransızcaya çevrildi. Sonra İngilizceye, İtalyanca'ya, Rusça'ya, Romanca'ya ve birçok dillere. Son 20 yılın dünyada çıkmış birçok hikaye antolojisinde bebek hikayesini de buluruz. 17-18 yaşlarında bende sol düşünce belirmeye başlamıştı. Sanatım onunla tay gitti. Yani paralel. Ben iki şeye inanırım. İki şeyin sonsuz gücüne, sonsuz yaratıcılığına, sonsuz değişimine. Halk ve doğa. Sanatımı halkımla birlikte onun büyük yaratıcılığı ile birlik olarak onun için yaparım. Politikam da sanatımdan ayrılmaz. Halka kim zulmediyorsa, etmişse, halkı kim eziyor, ezmişse, onu kim sömürmüş, sömürüyorsa, feodaliste mi, burjuvazi mi, halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa, ben sanatımla ve bütün hayatımla onun karşısındayım. Benim sanatım içinden çıktığım sınıfın, yani proletaryanın çıkarlarının emrindedir. Ben etle kemik nasıl birbirinden ayrılmazsa sanatımın halktan ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sanata inanmıyorum. İpekçi, evet, edebiyat çalışmalarına daima halka dönük bir düşünce hakim oldu ve bunu da bir yerde politik düşünce ile birleştirerek yürüttüm. Bir ara aktif politikaya da girdim. Sonra da galiba çıktım. Neden girdin, neden çıktın? Yaşar Kemal. 1960 Anayasası'ndan sonra Türkiye İşçi Partisi kuruldu. Bu partiyi kuranlar işçilerdi, sendika liderleriydi. Aşağıdan yukarı kurulan bir partiydi. Bu parti kuruluncaya kadar ki bütün çabalarım, çalışmalarım gösteriyor ki ben bu partiye girmeliydim. Kendimi mecbur saydım. Mehmet Ali Aybar'ın başkan olduğu bir partiye 1962 yılında girdim. Elimden geldiğince de çalıştım. Benim hiçbir politik ihtirasım olmadı. Olmayacak. Bunda kararlıyım. Ama emekçilerin yanında ölünceye kadar onların hakları için, onların yönetime gelmeleri için sonuna kadar çalışacağım. Benim bütün derdim emekçi sınıfının bizzatihi %100 yönetime gelmesidir. Sosyalizm yalnız ve yalnız budur. İşçilerin adına herhangi bir tabakanın, bölüğün yönetime el koymasını kabul etmiyorum. Emekçileri sömürenlere ne kadar karşıysam, emekçiler adına iktidara gelmek isteyenlere de aşağı yukarı o kadar karşıyım. Benim işim emekçiyle beraber olmaktır. Emekçiler adına iktidara el koymuşlar, sosyalizmi her zaman yozlaştırabilirler, demokrasiyi yozlaştırabilirler. Bilinçlenmiş emekçi demokrasisinin ve sosyalizmin yozlaşmasına hiçbir zaman izin vermez. Çünkü onun çıkarı demokraside ve sosyalizmin uygulanmasındadır. Türkiye'de 1950'de halkın oyu ile gerçekleştirmeye çalıştığı demokrasiye ben biçimsel de olsa saygılıyım. İpekçi. Yani halkla beraber olmasını mı istiyorsun? Yaşar Kemal. Halk 1950 yılında ne yaptı? Kendisini 100 yıldır ezen bürokrasiyi olanak bulunca oylarıyla yönetimden uzaklaştırdı. Bana öyle geliyor ki bu gizliden gizliye işleyen, biçimlenen, oluşan emekçinin bir çıkar bilincidir. Biçimsel demokrasi biz de gözümüzle gördük ve yaşadık ki bürokrasinin 700 yıllık zulmüne son verdi. Şöyle geriye dönüp baktığımızda bürokrasinin jandarmalarının birer işkence zebanileri olduğunu görürüz. Bana öyle geliyor ki Türk halkının bürokrasiden çektiğini dünyanın hiçbir halkı hiçbir yönetimden çekmemiştir. Yemen çölleri, sarı kamışlar, 9 yıllık askerlikler, zehametler, timarlar, aşarlar ve dayaklar ve hapishaneler, kuyucu Murat Paşalar, Celali Kırımları, Anadolu halkı tarihinin en büyük zulmü altında inlemiştir ve fırsat bulur bulmaz bürokrasiye devirmiştir. Sonuç yanlış oldu. Halk bürokrasi ile Demokrat Parti'yi seçmek durumunda bırakılmıştır. Halk haklı olarak DP'yi seçti ve sonuç yanlış çıktı. Bu halkın bilincinin yanlış yola yönelmesi değildir, yöneltilmesidir. İpekçi, senin istediğin sosyalist düzeni halk getirebilecek mi? Buna inanıyor musun? Yaşar Kemal, benim istediğim sosyalist düzeni yalnız ve yalnız halk getirebilir. Benim istediğim sosyalist düzeni halktan başka hiç kimsenin getireceğine inanmıyorum. Emekçi adına, emekçiden başka hangi tabaka ve bölük yönetime el koyarsa, halk adına değil, emekçi adına değil, kendi adına, kendi çıkarına, yönetime el koymuş olur. Sosyalizmi halk getiremezse kimse getiremez. Sosyalizm bilinçlenmiş emekçinin kendi eliyle kuracağı düzendir. Başka türlüsü olmaz. İpekçi, yani yukarıdan empoze edilecek bir sosyalist düzeni istemiyorsun öyle mi? Yaşar Kemal, böyle bir sosyalist düzen olmaz ki. İpekçi, ne olur? Yaşar Kemal, ne bileyim ben, bir şey olur, bir düzen olur ama emekçiler %100 yönetimde değillerse o sosyalizm olmaz. 30 yıldan bu yana sosyalistçe düşündüm. Sosyalizm ve emekçi meseleleri üzerinde epeyce düşündüm, epeyce de okudum. Emekçiye sınıf bilinci nasıl götürülür, yani politik bilinç nasıl götürülür elbette aydınlar. Aydınların okumak, öğrenmek, sosyalist bilince uvarmak olanakları emekçiden daha çoktur. Yalnız bu bilinç götürme emekçi adına yönetime el koymak için olmamalıdır. Emekçiler içinden bir bürokrat tabaka yaratmak için olmamalıdır. Bu bilinç götürme işi emekçileri %100 yönetime getirmek için, gelmeleri için olmalıdır. İpekçi, bunun Türkiye'de olamayacağını, hiç değilse kolay ve çabuk olamayacağını düşünenler var. Bunlara başka alternatifler arıyorlar. Sosyalistler olarak bu görüşe karşı mısın, beraber misin? Yaşar Kemal, ben yukarıda da boyuna tekrar ettiğim gibi emekçinin %100 el koymadığı yönetimin adına sosyalizm demem. İpekçi, Türkiye'de bugün sol birkaç parçalara bölünüyor. Bu hususta ne düşünüyorsun? Yaşar Kemal, artık epeyce yaşlıyım. hoşgörülükle düşünmeyi öğrendim. Bir bölük sosyalist benim önerdiğim yoldan gitmese de, sosyalizme varmak için bana karşı olsa da ben onu kabul ederim. Düşüncemi bir örnekle daha iyi anlatabilirim belki. Bugünlerde bir deniz gezmiş olayı var. Ben bu deniz gezmiş olayı ile birlikte değilim. Ayrı düşüncelerde, ayrı yollardayız. Yalnız deniz gezmişin karşısında durup dururken, düşünmeden, olayı derinliğini araştırmadan çıkmam. Deniz gezmişlerin hareketinin, emekçinin bilinçlenmesine ne kadar faydası var, ne kadar zararı var, bunun üzerinde önemli dururum. Büyük emekçi kitlesinin bilinçlenmesinde deniz gezmiş hareketi faydalı oluyorsa, bu yol benim yoluma karşı da olsa onu tutarım. Tutmasam bile, onlara yardım etmesem bile hoşgörüyle karşılarım. Ben küçük bölümlerin, tabakaların, küçük örgütlerin, bugün beynelmilel, sıkı, korkunç bir örgüt haline gelmiş burjuvazinin karşısında etkili olabileceklerine inanamıyorum. Organize burjuva örgütlerinin, pekişmiş sömürücü örgütlerinin, modern kapitalizm karşısına yalnız ve yalnız bilinçlenmiş, örgütlenmiş işçi kitlelerinin bütünüyle çıkabileceğine, etkili olabileceğine, yönetimi ele geçirebileceğine inanırım. İpekçi, yani bürokrat aydınların sosyalizmi yapmak amacıyla iktidara gelmesini kabul etmiyorsun. Bütün bu konuşmalarından bu sonuç çıkarılabilir mi? Yaşar Kemal, çıkarılmalı. Tırnağın var ise başını kaşı. Kurda neden boynun kalın demişler, kendi işimi kendim görürüm demiş. Halkımızın böyle sözleri çok. Herhangi bir sebeple yönetimi ele geçirmiş aydın ve bürokrat tabakaları, emekçiler adına çıkarına bir şeyler yapmazlar demiyorum. Belki bir şeyler yaparlar ama o sosyalizm olmaz. Emekçilerin yönetimi olmaz. Bürokrasi yönetimi olmuşsa, aydınlar, teknokratlar yönetimi ele geçirmişlerse, ekonomi onların çıkarları için çalışacak demektir. Emekçilerin çıkarlarından daha çok biz biliyoruz ki, gördük ki, çağımızda yönetimi ele almış, devlete el koymuş proletarya sınıfı yönetimi elinde tutamamış, bürokrasiye kaptırmıştır. Bunun sebepleri vardır. Bilinç eksikliği, örgüt yetersizliği, daha bir sürü sebepleri de olabilir. Acı olan, korkunç olan emekçi sınıfının kendi yönetimini başka bir tabakaya kaptırmasıdır. Çağımızda devrim yapmış emekçi sınıfın yönetimi başka bir tabakaya kaptırırken onların emekçilere devretmelerini beklemek saftirlik olmaz mı? Belki olur, belki derya tutuşa. İpekçi, bir iki örnek verebilir misin? Hangi devrim yapmış emekçi sınıfı iktidarı başkalarına kaptırmıştır? Yaşar Kemal, tabii. Lenin'in ölümünden sonra Sovyetler Birliği emekçileri, yönetimin tümünü değilse de büyük bir kısmını Stalin'e, Stalin'in bürokratlarına, kendi içlerinden çıkmış bürokratlara, bir takım aydınlara kaptırdı. Bugünlerde Sovyetler Birliği'nde yönetimdeki Stalin bürokratlarıyla emekçiler arasında kıyasıya bir savaş var. Benim üzerinde durduğum, bütün hayatımda karşı koyduğum ve korktuğum bir şey var. O da terörizm. Halkın üzerinde baskıdır. Ben diktatoryadan dehşet korkarım. İpekçi, sol diktatoryadan korkar mısın? Yaşar Kemal, sosyalizmde diktatorya olmamalı. Gerçek bir sosyalizmde diktatorya olamaz. Terörizm gerçekleşemez. Halka baskı diye bir şey düşünülemez. Örnekler vermek istiyorum. Burjuvaların demokrasisiyle proleterlerin demokrasisini aynı kefeye koyacak değilim. İki demokrasinin çok az birbirlerine benzerlikleri vardır. Gene de benzerlikleri vardır. Burjuva demokrasisini ele alalım. Bizdeki Süleyman Bey demokrasisini herhalde demokrasi sayamayız. Bu demokrasisinin gerçek bir burjuva demokrasisiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Benim dediğim İngiliz demokrasisidir. Üstünde duracağım İngiliz demokrasisinde özgürlük sorunudur. İngiliz demokrasisinde özgürlük var mı yok mu? Bütün sorun bu. Bir yanıyla özgürlük yok. Çünkü İngiliz halkı kapitalistlerce koşullandırılıyor. Kapitalistlerin elinde 10 milyonluk gazete tirajı, milyonlarca seyircisi olan televizyonlar, milyonlarca dinleyicisi olan radyolar, halkın düşüncesinin üstünde bir karanlık gece gibi geçiyorlar. İnanılmaz bir baskı altında alıyorlar düşünceleri, duyguları. Bu modern araçlarla halkları tutsak kalıyorlar. 1963 yılında İngiltere'deyken BBC'de benden konuşmalar istemişti. Radyoya 10 konuşma hazırladım. Konuşmalarımı teybe aldılar. Ücretini verdiler. Hem de çok büyük bir ücret. Fakat yayınlamadılar. O konuşmaların birinde İngiltere için Çelik perde demiştim. Halk cumhuriyetlerine demir perde diyorlardı. Amerika'ya altın perde. Ben de İngiltere'ye çelik perdeyi yakıştırmıştım. Epeyce bir süre kaldığım İngiltere'de İngiltere için bu düşünceye varmıştım. İşte bu çelik perdede kapitalizmin bütün baskısına rağmen bir özgürlük var. İngiltere'de hiç kimse düşüncelerinden dolayı kınanmıyor, hapsedilmiyor, baskılara uğramıyor. Bunun sebebi üstünde düşündüm. Niçin bu özgürlük? Çünkü İngiltere'de uzun yıllardan bu yana yönetimde burjuvazi bulunuyor. Burjuvazinin ekonomik bir temeli vardır. Üretim araçlarına sahip olduğundan ve elindeki bu güce çok güvendiğinden İngiliz burjuvazisinin yönetiminde kalabilmek için başka çareye başvurmasına gerek yoktur. Gene biliyoruz ki çağımızda başka çareye başvuran sınıflar gücünün büyük bir kısmını yitirmiş sınıflardır. Almanya'da proletarya karşısında bunalmış burjuvazi nazizmin çaresine başvurdu. Hitler bürokratları Almanya'da korkunç bir baskı düzeni yarattılar. İtalya'da Mussolini de öyle. Proletarya iktidara %100 el koyduğu zaman da bir demokrasi gerçekleşecektir. Şimdiye kadar dünyamızın görmediği, tanımadığı bir özgürlük düzeni kurulacaktır. Ekonomik eşitlik sağlandığı zaman arkasından mutlaka ve mutlaka politik eşitliği de getirecektir. Bütün baskılar ekonomik eşitsizliği sürdürebilmek içindir. Baskıların temelinde eşitsizlikler yatar. Şimdi bürokrasi üstünde durmak istiyorum. Bürokrasinin bir özgürlük sağlayabildiği için ne burjuvazi ne de proletarya gibi sağlam bir temeli vardır. O yönetimde kalabilmek için korkunç bir baskı düzeni kurmak zorundadır. Bu havadaki sınıfın tek dayanağı bir baskı örgütü kurmasıdır. Onun için bürokratlar nerede kim adına iktidara gelmişlerse ayakta kalabilmek için korkunç bir baskı rejimi kurmuşlardır. Unuttum, şunu da ekleyeyim. Proletarya yönetime %100 el koyduğu zaman düşüncelerinden dolayı hiç kimseyi mahkum etmek gereğini duymayacaktır. Örgütlü proletaryanın gücü bir özgürlük düzeni hem de dünyamızın şimdiye kadar görmediği bir özgürlük düzeni kurmaya yetecektir. Bilinçlenmiş, örgütlenmiş proletaryanın düşüncesinden, eyleminden dolayı kimseyi mahkum etmeye, insanların özgürlüklerini kısıtlamaya bir ihtiyacı olmayacaktır. İpekçi, ama Sovyet Rusya'da bunun aksi yok mu? Bugün aydınların, sanatçıların hürriyetsizlikten şikayetleri. Yaşar Kemal. Dedim ya, dünyada en gerçek demokrasi proletaryanın yönetime %100 el koyduğu zaman olacaktır. Sovyetler Birliği'nde eğer bir takım insanlar hapsediliyorsa, düşüncelerinden dolayı kınanıyorlarsa, proletarya orada %100 iktidarda değil demektir. Benim inancım varılacak yere en çabuk gene Sovyet emekçilerinin savaşı sonucu varılacaktır. Sovyet emekçisi ne pahasına olursa olsun bürokrasinin son kalıntılarını da temizleyecektir. Devrim bir bütündür ve süreklidir. Sovyetler Birliği'nde emekçi her an kendini yeniliyor. Sovyet emekçisi 1917'den bu yana türlü unsurlarla durmadan, yorulmadan savaşıyor. Sovyet emekçisinin baştan bu yana demokratik çabası savaşı kesintisiz sürüp gidiyor. İpekçi, başlangıçta dedin ki en çok korktuğum şey terörizm ve diktatoryadır. Türkiye'de bu kuşkuların ne durumda? Yaşar Kemal, Türkiye'de bürokrasi sosyalist düşüncenin gücünden faydalanarak yeniden yönetime el koymak istiyor. Bu gücün büyük bir terör ve dikta yaratması için bir sebep yok gibime geliyor. Kadim bürokratik güç sırtını baskıya ve diktaya dayayacağına emekçilerle birleşir, onunla birlikte yönetime el koyarsa belki baskı ve dikta gereğini duymaz ya da hafif bir baskı ile yönetimini yürütür. Ben çok korkuyorum ki Halk Partisi'nin zulüm devrine bir daha dönüş olmasın. İpekçi, o halde ne yapmak lazım? Yaşar Kemal, anayasayı sonuna kadar uygulamak gerek. Hükümetlerin hangi hükümet olursa olsun anayasayı karşısına almaması gerekir. AP yönetimi ele aldığından bu yana anayasayı karşısına aldı. Gizli ya da açık, anayasayı uygulamamak için elinden geleni yaptı. Bilhassa ilericilere, sosyalistlere karşı inanılmayacak bir baskı düzeni uyguladı. 27 Mayıs'tan sonra gördük ki Türkiye'de örgüt olarak büyük güçler ilericilerdir, aydınlardır. İlerici anayasaya düşman AP, komprador burjuvası, toprak ağaları bir daha 27 Mayıs tuzağına düşmemek için ilerici güçlerin karşısına karşı bir örgüt, bir güç dikmek gereğini duydular. Bunun için camileri kullandılar. bütünüyle gericiliği kullandılar. Bu gizli güçler AP'nin yardımıyla Konya olaylarını, kanlı pazarları, kırıkhanlıları yarattılar. Bence her şeyden önce AP yönetiminin başını kurduğu bu örgütler yemiştir. İpekçi, peki solun savaşında şiddet metotlarına başvurulmasını uygun buluyor musun? Yaşar Kemal, şiddet zor yoldur. Her ne kadar kolay ve düz görünüyorsa da şiddet her zaman dolambaçlı güç bir yoldur. İnsan mecbur kalmadıkça şiddete başvurmaz. Şiddet çaresizliktir. Hemen hemen kuruluşundan bu yana İşçi Partisi'nin içindeyim. Şu 10 yıldır Türkiye'de işçi partilerinin, sosyalistlerin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. İşçi partililer inanılmaz bir baskıya, zulüm altında yaşamaya mecbur tutuldular. İşçi partililer dövüldüler, öldürüldüler, işlerinden edildiler. Böylesine bir baskıya, zulme maruz bırakılmış insanlar elbette buna karşı koyacaklardı, koymalıydılar. Benim kanım şu ki, şiddeti doğurtan şiddettir. Birçok gayret ettik. Daha yeni filizlenen sol şiddete başvurmasını istedik. Demokratik yollardan emekçilere biz bilinç götürürken şiddetle karşılaşmayalım istedik. Anayasa bizim emekçilere gitmemize, onlara sınıf bilinci götürmemize, örgütlenmemize izin veriyordu. Anayasanın tamı tamamına uygulanmasını istedik. Yöneticilerin şiddete başvurmamalarını istemekten dilimizde tüy bitti. Biz şiddetin şiddet doğuracağını biliyorduk. Ben bugünkü solun yersel bazı şiddet hareketlerini bir savunma sayıyorum. Hem de en meşru bir savunma. İpekçi, yani meşru yoldan mücadele etmek imkanları açık tutulsaydı şiddet metodları, Yaşar Kemal, zannetmiyorum, olmayacaktı. Ben buna inanmıyorum ve partinin içinde olduğum için inanmıyorum. İpekçi, şimdi Aybar, yeğene bir parti kurma hazırlıkları içinde görülüyor. Yaşar Kemal, ben Aybar'a güveniyorum. Aybar gerçek bir sosyalist. Aybar bizim politikacılarımız arasında kendi kişiliğine ve düşüncelerine saygı duymuş bir yiğit adam. Bizim çağımızda bağımsız düşünmek, bir düşüncenin kutsallığına kendini adamak, gerekirse kendi üstüne, kendi hataları üstüne yürümek güç bir iş. Aybar kendi hatalarımız üstüne yürümüş bir insan. Bir sosyalistin işi dünyayı temelinden değiştirmektir. Değiştirip de ne olacak? Dünyayı ne için değiştireceğiz? İnsanları daha çok mutlu kılmak için. Aybar'la bu düşünceyi sonuna kadar paylaşıyorum. Hiçbir taviz vermeden. O düşünce de şu. İnsan sosyalizm için değildir. Sosyalizm insan içindir. Eğer sosyalizm insanları eşit kılmıyorsa, mutlu yapmayacaksa, ki bu mümkün değildir, başka yollar aramamız gerekir. Yahut da sosyalizm uygulanmasında bir yanlışlık var. Kendi üstümüze yürüyerek bu yanlışlarımızı düzeltmeliyiz. Gözyaşlarımıza bakmayarak savaşlarımıza tek amacımız insan soyunun mutluluğu olmalıdır. Sosyalizm bir mutluluk aracı olmayacaksa ne yapayım ben o sosyalizmi? Sosyalist düşünce bilimsel bir gerçektir. İnsanları mutlu yapmaması için hiçbir sebep yoktur. İpekçi, sosyalist anlayışınız nedir? Yaşar Kemal, sosyalizm yaşayan bir şeydir. Ölü değil, her an hayatla tay gitmesi gereken bir düzendir. Her an yenilenen doğada insan toplumları her an yenilenir, değişir. Evren sonsuz çelişkilerden ibarettir. En büyük çelişki sömürülenle sömürülen sınıf arasındadır. Çelişkiler her zaman niteliklerini değiştirecektir. Ana çelişkiler güçlerini uzun sürelerde koruyabilirler. Ama onların da nitelikleri değişir. Bunun için bugünkü değişik dünyamızda bir model sosyalizmin bir tek modelin olabileceğine inanmıyorum.